Ayrım 55, saklı seçilmişler Soner Yalçın, sayfa 442. Rockefeller-Nazi ilişkisi. Ernst Rüden, 1874-1952, İsviçre doğumlu Alman idi. Zürih'te şizofreni terimini icat eden Eugen Bleuler'in asistanlığını yaptı. Münih'te erken demans ve manik depresif hastalık arasındaki tanı bölünmesini geliştiren psikiyatrist Emil Krapelin'in yardımcısı oldu. Dipnot: Alzheimer hastalığını 1901 yılında Frankfurt'ta bir akıl hastanesinde keşfeden Alman doktor psikiyatr Alois Alzheimer idi. Çalışmalarını Krapelin'in Münih'teki laboratuvarında sürdürdü. Hastalığa ismi Krapelin verdi. Halen psikiyatrik genetiğin babası olarak kabul edilen Krapelin ve Rüden, Alman ırkının aşırı evcilleştiği ve dolayısıyla yüksek zihinsel hastalıklara maruz kaldığını iddia ediyorlardı. Yani sosyal darwinizmden esinlenen öjeniye inanıyorlardı. Rüden bu amaçla kampanyalar yürüttü. Örneğin 1903'te alkolizm konulu bir konferansta iyileştirilemeyen alkoliklerin sterilize edilmesini, temizlenmesini savundu. Alman Irk Hijyeni Derneği kurucuları arasında yer aldı. Yıl 1917. Emil Krapelin Münih'te yeni bir psikiyatrik araştırmalar enstitüsü kurdu. Enstitünün müdürü Rüden'i de enstitünün bina inşaatları gibi tüm giderlerinin parasını Rockefeller verdi. Enstitü kalıtımsal genetikle dahil olmak üzere kısa sürede psikiyatrik araştırmalar konusunda uluslararası bir üne kavuştu. Krapelin'in ölümünden birkaç yıl sonra Rüden enstitü direktörlüğünü ve onun bölüm başkanlığını devraldı. Dipnot: Yanılmanızı istemem. Almanya'da bugün tıpta kullanılan kromatin, dejenerasyon, agenezis gibi terimlerin lösemi, kordoma, emboli gibi hastalıkları tanımlayan, sosyal darwinizm ile mücadele eden Rudolf Virchow gibi hekimler de vardı. Yolundan gidenler çok oldu. Bunlardan biri öğrencisi Max Westenhofer'in yetiştirdiği Şili'nin ölümsüz sosyalist lideri Salvador Allende'ydi. 1930'da Birleşmiş Milletler'in Washington'da düzenlenen 1. Uluslararası Akıl Hijyen Kongresi'nde öjeni iddialarını dile getirenlerin başında yer aldı. 1932'de Uluslararası Öjenik Kuruluşlar Federasyonu başkanlığına getirildi. Rüden 1935-1945 yılları arasında Alman Nörolog ve Psikiyatrlar Derneği GDNP Başkanı olarak görev yaparken en büyük destekçisi yine Rockefeller Vakfı oldu. Rockefeller sadece Rüden'in psikiyatrik genetiği bölümünü desteklemedi. 1939 sonlarına kadar birlikteliği sürdürdü. Rockefeller öjeni kapsamında çok sayıda uluslararası araştırmacıya mali kaynak sağladı. Bunlar arasında İngiltere ve İskandinavya'da psikiyatrik genetiğin kurucu ataları kabul edilen Elliot Slater ve Erik Strömgren'in yanı sıra Franz Josef Kalman gibi isimler de vardı. Rüden'in araştırmalarına bir destek de kuşkusuz Nazilerden geldi. Rüden 1933'te Nazilerin ırk politikasını belirleyen Nüfus ve Irk Politikası Uzman Komitesi'nin kurucusu oldu. Aynı yıl Naziler ruh zayıflığı, şizofreni, manik depresif, epilepsi, genetik sağırlık ile körlük ve alkolizme sahip kişileri kısırlaştıran yasayı çıkardı. Kanunla 1933-1937 yılları arasında 200 bin kişi kısırlaştırıldı. Şimdi gıdalarla kısırlaştırıyorlar. Nazi politikalarını uygulamaya yardımcı olmanın onur görevi olduğunu belirten Rüden, fiziksel veya zihinsel olarak uygun olmayanlar kusurlarını çocuklarına geçirmemelidir. Devlet yalnızca uyum sağlamasıyla çocukların yetişmesine dikkat etmeli diyordu. Rüden'in 1937'de Nazi Partisi'ne katılmasına kimse şaşırmadı. Hitler tarafından sanat ve bilim için Goethe madalyası verilerek ırk hijyeni öncüsü olarak onurlandırdı. 1942'de ötenazi hakkında konuşan Rüden, açıkça niteliksiz küçük çocukların ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ileri sürdü. Peki, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rüden'e ne mi oldu? Sadece 2 yıl ev hapsinde kaldı, sonra serbest bırakıldı. Herhalde Amerika'daki hatırlı dostları devreye girdi. haysiyet kolonisi kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Öjeni çalışmaları son bulmadı. Nazi mitolojisine takıntılı kimi doktorlar yeni bir soy yaratmak amacıyla Güney Amerika'da insan yetiştirme çiftliği, Colonia Dignitat, haysiyet kolonisi kurdu. Şili, Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde 13 bin hektarlık alanı kaplayan bu yerleşimde kurulan komünün başında eski Nazi subayı ve Lutheran rahip olan Paul Schaefer vardı. Yani savaştan sonra Öjeni çalışmaları hep sürdü. Örneğin Nazi Öjeni taraftarı Otmar von Verschuer nasıl yargılanmadan rahatça ABD'ye gelip Öjeni karargahı konumundaki Kaliforniya'ya yerleşti. Yardımcısı Dr. Josef Mengele ölüm yılı 1979'a kadar Latin Amerika'da kimse dokunmadan nasıl yaşayıp bilimsel çalışmalarına devam etti? Arkalarındaki güç kimdi? Belli değil mi? Rockefeller ve benzerleri. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ABD'de Öjeni çalışmaları son mu buldu? Ne gezer? Frederick Henry Osborne 1889-1981, 1946 yılında ABD Eugenics Society başkanlığına getirildi. Zaten 1926'da kurulan Amerikan Öjeni Derneği'nin kurucusuydu. Arkasında John D. Rockefeller, Lewis Strauss, Carl Compton gibi isimler vardı. Ve aynı zamanda Pioneer Fund kurucu mütevelli heyetinde olması şaşırtıcı mı? Keza Amerikan Felsefe Topluluğu gibi kuruluşlar kendisini savaş sonrası dönemde öjenik araştırmanın saygın yüzü olarak gösterdi. Mevzu derin. Nazi Almanyası dönemine dönersek. Bu ülkede öjeni çalışmaları akıl hastanesindeki kıyımla başladı. Bu öjenik kıyımı Rockefeller Enstitüsü'nden Nobel Tıp Ödüllü Dr. Alexis Carrel'in desteklemesi şaşırtıcı değildi. Ve Nobel ödüllü ve Rockefeller destekli Dr. Carrel 1935 yılında ilk yayınlandığında 9 dile çevrilen Bilinmeyen İnsan kitabını çıkardı. Dipnot. Ah bu tesadüfler. 1920-1926 yılları arasında Fransa Öjenik Derneği'nin başında bulunan Charles Robert Richet'e 1850-1935 Nobel Tıp Ödülü sahibiydi. Hasarlı kişilere evliliğin yasaklanmasını savundu. Şöyle diyordu Nobel ödüllü bilim insanı. Sarı ırkın ve özellikle siyah ırkın beyaz ırka kıyasla kesin olarak aşağı olduğu bir dizi karşı konulmaz kanıtla sabitlenmiştir. Bu kitabın insanın yeniden yapılanması bölümünde toplumsal sorunların çözümü için öjeni ve ötenazi yapmayı gösterdi. Normal nüfus için büyük yük gördüğü akıl hastalarının, suçluların, uygun gazlar bulunan öjeni enstitülerinde öldürülmeleri gerektiğini yazdı. Anormal olanlar normal olanın gelişimini engelliyor. Neden bu gereksiz zararlıları yaşatıyoruz diyordu. Çok sayıda özürlü ve suçlu olması çözülmemiş bir sorundur. Bunlar normal nüfus için büyük bir yüktür. Hapishanelerin ve akıl hastanelerinin bakımını sağlamak ve halkı katillerden ve akıl hastalarından korumak için çok büyük meblağlara gerek vardır. Neden bu gereksiz ve zararlı varlıkları koruyoruz? Anormal olanlar normal olanların gelişimini engellemektedir. Bu gerçekle dürüstçe yüzleşmek gerekir. Toplum neden suçlulardan ve akıl hastalarından daha ekonomik bir yaklaşımla kurtulmuyor? Tek suçlu Hitler mi? Hitler 1939 yılı ortasında yayınladığı ötenazi programı T4 emriyle doktorların gerekli gördükleri tedavisi mümkün olmayan fiziksel ve biyolojik özürlü ruhsal sorunları olan hastaları öldürebileceklerini belirtti. Dipnot, T4 programı adını uygulamanın yürütüldüğü merkezin Berlin'deki adresinin baş harflerinden almaktaydı. Tiergartenstraße 4 numara. Almanya'daki bu ırksal temizlik programının kurucusu, ırksal temizliğin temel taslağı kitabını yazan öjeni uzmanı hekim Alfred Ploetz idi. 1905 yılında Alman Irk Hijyeni Derneği'ni kurdu. Ploetz, Avrupa ve Amerika'da birçok öjenikçiyle birlikte İskandinav ırkının üstünlüğüne inandı. Yazdıkları Nazi ideolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Hukukçu Carl Bindling ve psikiyatrist Alfred Höcke, Değersiz Hayatın Yok Edilme İzni kitabını 1922'de yazdılar. Özetle Hitler'i ortaya çıkaran çalışmalar çok önce başladı. ABD buna hep destek verdi. Unutmayınız ki ABD'deki en kalabalık diasporalardan biri Almanlar idi. Rockefeller Alman kökenliydi. Unutmayınız ki ABD Almanya'ya savaş açmadı, Japonya'ya açtı. Almanya ABD'ye savaş açtı. Evet, Hitler'in bilim insanları açık bir şekilde Rockefeller Vakfı tarafından finanse edildi. Somutlaştırırsam, adı Eugene Fischer, 1874-1967, Alman tıp antoloji ve öjeni profesörü idi. Berlin Frederick William Üniversitesi rektörlüğünü yaptı. Fischer'in fikirleri Nazi Partisi'nin Alman ırk üstünlüğüne olan inancının güçlenmesine sebep oldu. Hitler 1923'te hapiste Fischer'in çalışmalarını okudu ve üstün ırk idealine bağlandı. Fischer Alman Güneybatı Afrika'sında yani Namibya'da ırk çalışmaları yaptı. Nazilerin karışık ırk yasağı bu çalışmalar sonucunda gerçekleşti. Nazi Almanya'sındaki Yahudiler ve özellikle Çingeneler üzerine yapılan tıbbi deneylerin öncüsü de Fischer idi. Kuşkusuz Nazi üyesiydi. Fischer'in ırk hijyen çalışmasına kim destek verdi? Rockefeller. Amerikalı sosyal Darwinist Lothrop Stoddart günümüzde Nazi Almanyası kitabında bu ülkeye yaptığı ziyareti anlattı. Halk sağlığı gözlemlerini anlattığı bölümde bir görevlinin şu sözlerini aktardı. Veremli bir hastaya uygulanan tedavi o kişinin sosyal değerine göre belirleniyor. Eğer değerli vatandaş ise ve tedavisi mümkünse hiçbir harcamadan kaçınılmıyor. Bizler sadece sosyal ve biyolojik değeri olan insanlara bakmakla sorumluyuz. Aynı bugün gibi değil mi? Gıda terörünün başlangıç kaynakları bunlar. John D. Rockefeller'ın oğlu Arkansas valisi Winthrop Rockefeller açıkça Hitler taraftarıydı. Şaşılacak yan yok. Dipnot, Avrupa'da esen antisemitizm rüzgarıyla Yahudilerin ABD'de artık sevilmemeye başlaması F. Scott Fitzgerald ve John O'Hara'nın romanlarından da bellidir. ABD'de Yahudilere karşı ayrımcılık güdülmesi 1870'ten sonra başladı. Bunun başlatıcıları John D. Rockefeller, Henry Ford, Andrew Carnegie, Henry Clark Frick gibi ülkenin en zenginleriydi. Otomotiv sektörünün en büyüğü Henry Ford'un büyümesinde kuşkusuz petrol devi Rockefeller ailesinin büyük desteği oldu. Henry Ford sadece iş adamı değildi, Yahudi düşmanıydı. Bugün artık yalan olduğu bilinen ama özellikle 1864 yılından itibaren kimi örgütlerin gündeminden hiç düşmeyen Yahudi liderlerin gizli toplantılarının kaydı olduğu varsayılan The Protocols of the Elders of Zion, Siyon liderlerinin protokolleri adlı kitabı 1920'de Henry Ford The International Jew, uluslararası Yahudi adıyla bastırıp bedava dağıttı. Demek tek suçlu Hitler öyle mi? Yıl 1941, Rockefeller'ın sahip olduğu Standard Oil kontrolündeki Ethyl Gasoline Corporation adlı petrol ve kimya şirketi işletme patentini Alman tekeli IG Farben Industrie devretti. Savaştan sonra ele geçen belgede IG Farben Industrie yöneticileri ABD'li kimyacıların tecrübeleri olmadan savaşta kullanılan yöntemlerin hayat bulmasının imkansız olduğunu belirtti. Hitler'in Avusturya ve Çekoslovakya'yı işgal etmeyi açıkça ilan ettiği tarihte Standard Oil, IG Farben Industrie'ye sentetik kauçuk yapmanın formülünü vererek Almanya'yı yıllarca sürebilecek araştırma zahmetinden kurtardı. Hitler'in onayıyla Standard Oil, Alman IG Farben Industrie ile anlaşarak Catalytic Refining Association'ı kurdu. IG Farben savaştan önce dünyanın sanayi devlerinden biriydi. DuPont'ların General Motors, Carnegie'lerin US Steel ve Rockefeller'ın Standard Oil Company'den sonra en büyük dördüncü sanayi kuruluşuydu. Antibiyotikten poliüretana çok buluş gerçekleştiren bu şirketin Karl Bosch, Friedrich Bergius, Gerhard Domag, Kurt Alder gibi bilim insanları Nobel ödülü aldı. Kuşkusuz toptancı değerlendirmelerden kaçınmak gerekir. Naziler ile işbirliği yapan Yahudiler vardı. IG Farben Yahudi şirketiydi. BASF ve Bayer gibi 6 şirketin katılımıyla 1925'te kuruldu. Naziler sayesinde çok büyüdü. Öyle ki Nazi döneminde kendi toplama kampına sahip Alman şirketiydi. Auschwitz'in yanında inşa ettikleri fabrikalarında bu toplama kampındaki esirleri çalıştırdılar. Naziler ile ilişkisi karşılıksız değildi. Ölüm kamplarında insanları öldüren Zyklon B gazını Yahudi şirketi IG Farben verdi. Dipnot: Pablo Picasso'nun en bilindik eserlerinden biri Guernica tablosudur. İspanya İç Savaşı'nda faşist Franco'ya destek için Alman uçaklarından 26 Nisan 1937'de Cumhuriyetçi Guernica şehrini yok etmesini sembolize eder. IG Farben, İspanyol diktatör Franco'ya maddi yardım yanında Guernica şehri üzerinde ürettiği yangın bombalarını test etme şansı bulmuştu. Öyle iki yüzlüler ki Guernica tablosunun kopyasını New York'taki Birleşmiş Milletler binasındaki Güvenlik Konseyi salonunun girişine astılar. Bu ilaç Nobel ödülü sahibi Yahudi Alman kimyager Fritz Haber'in araştırma grubu olan Fiziksel Kimya ve Elektrokimya Enstitüsü tarafından böcek ilacı olarak keşfedildi. Özellikle hububat depolarında zehir olarak kullanılıyordu. Demek ki böcek öldüren insan da öldürüyordu. IG Farben bu böcek ilacının patentini 1930 yılında tarımsal ilaçlar konusunda dünyanın o dönem en büyük şirketi ABD'li Cyanamide sattı. Bu şirketin merkezi Rockefeller Plaza'daydı ve bu şirket 2000 yılında Alman kimya devi IG Farben'in evladı BASF'a satıldı. Söyler misiniz, kimin eli kimin cebinde? Naziler ölüm kamplarındaki esirlerin sinirlerini harap etmek, beyinlerine zarar vermek amacıyla çeşme suyunun içine koyduğu florürü Farben'den aldı. Dipnot: Çin, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda, Macaristan ve Japonya gibi bazı ülkelerde suya florür katılması yasaktır. Türkiye'de sulara florür katılmamaktadır. Ancak pek çok ilimizin şebeke suyunda florür bulunduğu yapılan çeşitli araştırmalarca ortaya konmuştur. Ayrıca hazır meyve suyu ve gazlı içeceklerden tutun bebek mamalarına kadar pek çok üründe florür bulunuyor. Ve tabii ki diş macununda. Bu konuya önceki sayfalarda değindim. İkinci Dünya Savaşı bitince 1945 yılının Kasım ayında müttefik kuvvetler IG Farben'e el koydu ve tesislerin tamamı müttefik subaylarının kontrolü altına alındı. Şirketin dağılması ve mal varlığının savaş tazminatlarına sunulması gündeme geldi. Ama olaylar bu şekilde gelişmedi. IG Farben'e dokunmadılar. Savaştan sonra IG Farben'in 24 müdürü Nürnberg duruşmalarında IG Farben davası yargılandı. 13 kişi 1 ile 8 yıl arasındaki hapis cezalarına çarptırıldı. Bunlar da hızlı bir şekilde serbest kaldı. Hemen önemli şirketlere yönetici oldular. Hermann Schmitz, Deutsche Bank'ın denetim kurulu üyeliğine ve Rheinische Stahlwerke AG'nin denetim kurulu onursal başkanlığına. Georg von Schnitzler, Deutsche Ibero-Amerikanische Gesellschaft'ın başkanlığına, Fritz Meyer, Bayer AG'nin denetim kurulu başkanlığına ve çeşitli firmaların denetim kurulu üyeliğine, Otto Ambros Feldmühle ve Telefunken danışmanlığına, Heinrich Bütefisch, Deutsche Gasolin AG, Feldmühle ve Papier und Zellstoffwerke AG'nin denetim kurulu üyeliği ve Ruhr Chemie ve AG Oberhausen danışmanlığına, Max Ilgner, Zug Yönetim Kurulu Başkanlığına, Heinrich Oster, Gelsenberg AG'nin denetim kurulu üyeliğine getirildi. Sanırsınız tek suçlu Hitler. Öyle ya, Rockefeller Foundation, Nazi tıbbının ırk araştırmalarının sponsoru olmadı mı? Şirketleri Standard Oil, Nazi uçaklarının yakıtını sağlamadı mı? Ford, kamyon ve cipleriyle Nazileri taşımadı mı? Hugo Boss, Nazi ordusunu giydirmedi mi? Bertelsmann, Nazi subaylarını eğiten eserleri basmadı mı? IBM, Yahudileri tek tek belirleyen sistemi geliştirip Nazilerin emrine vermedi mi? Deutsche Bank, Auschwitz toplama kampının inşasını finanse etmedi mi? Bosch, Daimler-Benz, Volkswagen, BMC fabrikalarda mahkumları çalıştırmadı mı? Mahkumların altınlarını, pırlantalarını Hitler'den satın alan İsviçre bankaları değil miydi? Coca-Cola firması Naziler için Fanta'yı üretmedi mi? Unilever, Westinghouse ve General Electric firmaları Naziler sayesinde Almanya'da çok kazanç elde etmedi mi? Ya Krupp? Bu aile sanayici geçmişi kömür, demir, çelik, silah ve mühimmat üretimiyle ünlü. Friedrich Krupp, AG Hoesch Krupp 20. yüzyılın önde gelen şirketlerindendi ki hala öyle. Gustav Krupp 1945'te savaş suçlusu olarak mahkemeye verildi. Hasta olduğundan duruşmaya çıkamadı. Oğlu Alfred Krupp 1948'de hapse mahkum edildi. 1951'de serbest bırakıldı ve fabrikalarının bir kısmını sattı. Firmanın bugüne kadar çıkmış birçok savaşta payı olduğu iddia edildi. Ancak Krupp firması arşivlerini açmayı reddettiğinden bugüne kadar bu iddialar kanıtlanamadı. Dipnot: Alfred Krupp 1900 yılında makale yarışması düzenledi. Konusu şuydu: İç politikayı geliştirmek ve yasaları uygulamak için Darwinizmin ilkelerinden neler öğrenebiliriz? Yarışmayı kazanan Wilhelm Schallmeyer, toplum fiziksel ve zihinsel açıdan zayıf insanları korudukça gerileme kaçınılmazdır. Kanunlar beyaz ırk ile Avustralyalı aborijinleri aynı düzeyde göstermemelidir, diyordu. Krupp'lar Öjen'i taraftarıydı. Daha yazayım mı? Demek tek suçlu Hitler. 55. ayrımın sonu. Sayfa 449.